Ayrım 16, sayfa 203. 3. bölüm. Meryem, kim olduğumu biliyor musun? Kızın göz kapakları titreşti. Olanları hatırlıyor musun? Kızın dudakları titredi, gözlerini yuttu, yutkundu, eli sol yanağına sürtündü, ağzını oynattı. Meryem ona biraz daha yaklaştı. Bu kulak diye soludu kız, duymuyor. İlk haftanın neredeyse tamamını Raşid'in hastaneden satın aldığı pembe haplar sayesinde uykuda geçirdi. Uykusunda mırıldanıyordu. Bazen anlaşılmaz, karmakarışık şeyler söylüyor, haykırıyor, Meryem'in çıkaramadığı birilerine sesleniyordu. Uykusunda ağladı, heyecanlandı, örtüleri tekmeledi. Meryem onu tutmak, yatağa bastırmak zorunda kaldı. Bazen öğürüyor, öğürüyor, Meryem'in zorla yedirdiği her şeyi çıkarıyordu. Sakinken battaniyenin altından makan bir çift hüzünlü gözdü. Meryem ile Raşit'in sorularına kısık sesle kısa yanıtlar veriyordu. Bazı günler çocuk gibiydi. Meryem ardından Raşit bir şeyler yedirmeye çalıştığında başını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Meryem'in elindeki kaşığı uzattığını görünce kaskatı kesiliyordu. Ama çok çabuk yoruluyor, sonunda kadının ısrarcı tavrına boyun eğiyordu. Bu teslimiyeti uzun süren ağlama krizleri izliyordu. Meryem, Raşit'in getirdiği antibiyotikli merhemi kızın yüzündeki, boynundaki kesiklere, omuzlarındaki uzun, derin dikiş yerlerine, kollarına, bacaklarına sürdü. Yaralara sardığı gazlı bezi sık sık değiştiriyor, yıkayıp yeniden sarıyordu. Kız öğürmeye başlayınca saçlarını yüzünden çekiyor, geriye sıvazlıyordu. "Ne kadar kalacak?" diye sordu Raşit'e. "İyileşene kadar. Baksana şuna, gidecek durumda mı?" Zavallıcık. Raşit onu bulduğunu, toprağa kazıp molazların altından çıkardığını anlattı. "Talihim varmış ki evdeydim," dedi Meryem'in yatağında yatan kızın yanında, portatif bir iskemlede oturuyordu. "Gerçekten şanslıymışsın. Demek istediğim, seni ellerimle çıkardım oradan. Şu büyüklükte bir metal parçası vardı." Kıza göstermek için baş parmağıyla işaret parmağını iyice ayırdı. Meryem'e kalırsa verdiği ölçü parçanın gerçek boyutunun en az 2 katıydı. "Bu kadar büyüktü işte." Ucu omzundan görünüyordu. Oraya tam anlamıyla gömülmüştü. Kerpeten kullanmayı bile düşündüm. "Neyse, artık iyisin. Bir de bakmışsın, nev soça, sapasağlam olmuşsun." Hakimin kitaplarından çok azını kurtarabilmişti. Çoğu kül olmuştu. Yerisi de yağmalandı korkarım. O ilk hafta Meryem'e yardım etti. Kıza birlikte baktılar. Bir gün işten yeni bir battaniye ve yastıkla döndü. Bir başka gün bir ilaç şişesiyle. "Vitamin," dedi. Leyla'ya arkadaşı Tarık'ın evine el konduğu haberini getiren de oydu. "Bir armağan," dedi. "Sayyaf'ın komutanlarından biri 3 adamını armağan olarak vermiş." Ha, 3 adam aslında gencecik yüzleri güneşten yanmış oğlanlardı. Meryem oradan geçerken görüyordu onları. Sırtlarından hiç çıkarmadıkları üniformalar, Tarık'ın evinin önüne çömelip iskambil oynar, sigara tüttürür, kalaşnikovlarını duvara yaslarlardı. En güçlü, kaslı görünen, kendinden memnun, mağrur bir havası olan liderleriydi. En gençleri aynı zamanda en sessizleriydi. Arkadaşlarının tepeden bakan, üstünlük taslayan tavırlarını ayak uyduramaz gibiydi. Önlerinden geçen Meryem'e gülümser, başıyla selam verir olmuştu. Böyle anlarda yüzeydeki kendini beğenmişlik az da olsa siliniyor, Meryem onun genç çehresinde henüz yozlaşmamış, alçak gönüllü bir ışıltı yakalıyordu. Sonra bir sabah füzeler evi yerle bir etti. Söylentilere göre saldırı Vahdet grubundaki Hazaralardan gelmişti. Komşular bir süre sağda solda oğlanların parçalarını, kırıntılarını buldular. "Eh, böyle olacağı belliydi," dedi Raşit. Meryem, roketin evi nasıl duman tüten bir taş yığınına dönüştürdüğünü görünce, kızın böyle ufak tefek, görece önemsiz yaralarla kurtulmasının ne büyük bir şans olduğunu düşündü. Zaten giderek de düzeliyordu. Daha çok yemeğe, saçlarını taramaya başlamıştı. Kendi başına yıkanabiliyordu. Yemeklerini aşağıda Meryem ve Raşit'le yiyordu artık. Ama sonra durduk yerde bir anı canlanıyor, taş gibi suskunluklara ya da hırçınlık nöbetlerine yol açıyordu. İçe kapanmalar ve çöküşler. Bitkin, kül gibi yüzler, karabasanlar, ani keder saldırıları, kusmalar ve bazen de pişmanlıklar. "Burada olmamalıydım," dedi bir gün. Meryem çarşafları değiştiriyordu. Kız yere oturmuş, dizlerini göğsüne çekmiş, onu seyrediyordu. "Kutuları babam çıkarmak istemişti, kitapları. Benim için fazla ağır olduğunu söylemişti ama bırakmadım. Öyle hevesliydim ki, olay olduğunda evin içinde bulunması gereken kişi bendim." Meryem temiz çarşafı silkeleyerek açtı, yatağa yaydı. Kıza baktı. Sarı büklelerini, ince uzun boynuna, yeşil gözlerini, çıkık elmacık kemiklerini, dolgun dudaklarını. Onu küçükken sokakta gördüğünü anımsıyordu. Tandıra giden annesini peşinden yalpalayarak koştururken ya da abinin kulağında kıl demeti olanın omzunda giderken, marangozun oğluyla bilye oynarken. Meryem'den bilgece bir yorum, yüreklendirici bir söz duymayı bekler gibi bakıyordu. İyi ama Meryem'de sunabileceği bir bilgelik var mıydı? Aşılayabileceği cesaret. Nana'yı gömdükleri gün, Molla Feyzullah'ın Kur'an'dan yaptığı alıntıların teselli açısından ne kadar yetersiz kaldığını çok iyi anımsıyordu. Ne mutlu ona ki, yaradanın ahiretine göçeni. Her şeye gücü yeten, ölümü ve yaşamı yaratan, seni onlarla sınayan Rabbin yanına. Ya da Meryem'in duyduğu vicdan azabı için söyledikleri. Bunlar hiç iyi düşünceler değil Meryemco. Seni mahvederler. Senin hatan değildi. Senin suçun değildi. Şimdi bu kıza yükünü hafifletecek ne söyleyebilirdi? Söylemesine de gerek kalmadı zaten. Kızın yüzü buruştu, çarpıldı, dizlerinin, ellerinin üzerine çöktü, midem bulanıyor dedi. Dur bekle, bir tas getireyim. Yeri olmaz, daha yeni temizledim. Ah, ah Hüdaya, Tanrım. Bir gün kızın annesiyle babasını öldüren patlamadan bir ay kadar sonra kapı çalındı. Meryem açtı. Kapıdaki adam geliş nedenini belirtti. Seni görmek isteyen biri var dedi Meryem. Kız başını yastıktan kaldırdı. Adı Abdülşerif'miş. Abdülşerif diye birini tanımıyorum. Eh gelmiş seni soruyor. Aşağı inip onunla konuşmalısın. Leyla Abdülşerif'in karşısına geçip oturdu. Küçük kafalı, zayıf bir adamdı. Soğan biçimindeki toparlak burnu da tıpkı yanakları gibi çiçek bozluyuydu. Kısa kahverengi saçları kafatasında iğnedenliğe batırılmış toplu iğneler gibi duruyor. Beni bağışla hemşire dedi. Gevşek, yakasını düzeltir, alnını mendiliyle kurularken. Hala tam toparlanamadım da. Şunlardan 5 gün daha alacağım. Ne diyorlardı? Hah, sülfa haplarından. Leyla oturduğu yerde hafifçe döndü, sağ kulağını sağlam olanı adama doğru çevirdi. Annemlerin arkadaşı mıydınız? Yo, hayır dedi Abdülşerif çabucak. Affedersin. Bir parmağını kaldırdı, Meryem'in önüne koyduğu su bardağından uzun bir yudum aldı. En baştan başlamam gerekiyor sanırım. Mendili dudaklarına, sonra yine alnına bastırdı. Ben bir iş adamıyım. Giysi dükkanlarım var. Daha çok erkek kıyafetleri. Çapan, şapka, tumban, takım elbise, kravat, ne istersen. Burada Kabil'de 2 mağazam vardı. Biri Taymani'de, öteki Şarenev'de, kısa süre önce sattım. 2 tane de Pakistan'da, Peşaver'de var. Toptan satış yerim de orada. Dolayısıyla sürekli gidip geliyorum. Buysa son günlerde, başını salladı, bezgin bezgin gülümsedi. Bir serüvenden farksız diyelim. Geçenlerde Peşaver'deydim iş nedeniyle. Siparişleri almak, envanter çıkarmak gibi şeyler işte. Aynı zamanda da ailemi görmek için. 3 kızımız var elhamdülillah. Mücahitler birbirinin gırtlağına sarılınca ailemi Peşaver'e taşıdım. İsimleri şehit listesine eklensin istemedim. Benimkinin de tabii, dürüst olmak gerekirse. Çok yakında onlara katılacağım inşallah. Her neyse, evvelki çarşamba günü Kabil'de olmam gerekiyordu. Ama kader işte, hastalandım. Seni bunlarla sıkmak istemem hemşire. Yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Hacet görmeye çalıştığımda, küçük olanı, sanki yoluna kırık çam parçaları düşenmiş gibi oluyordu. Hikmet yarın başına bile gelmesini istemem, anla artık. Karım Nadia Can, Allah ondan razı olsun, doktora görünmem için yalvardı. Ama ben sorunu aspirinle, bol suyla alt edeceğimden emindim. Nadia Can bastırdı, ben ayak diridim, epeyce çekiştik. Şu deyişi bilirsin, inatçı kadının hakkından inatçı katırcı gelir. Bu kez korkarım katır kazandı, o da ben oluyorum. Suyunu içip bitirdi, bardağı Meryem'e uzattı. Çok zahmet olmayacaksa, Meryem bardağı aldı, doldurmaya gitti. İşin doğrusu, karımı dinlemeliydim elbette. O hep daha mantıklı olmuştur. Tanrı ömür versin, kendimi hastaneye attığımda alev alev yanıyor, rüzgardaki beyit ağacı gibi titriyordum. Ayakta güçlükle durabiliyordum. Doktor, kan zehirlenmesi dedi. Birkaç gün daha geçseydi, karını dul bırakırdın dedi. Beni özel bir koğuşa yatırdılar, ağır hastalara ayrılmış olan bölüme. Ah teşekkür. Bardağı Meryem'den aldı, ceketini cebinden irice beyaz bir hap çıkardı. Şunların da boyu yani. Leyla onun ilacı yutuşunu izledi. Soluklarının hızlandığını farkındaydı. Bacakları ağırlaşmıştı, ucuna külçeler takılmış gibi. Kendi kendine anımsattı. Henüz lafını bitirmedi, henüz her şeyi anlatmadı. Ama bir saniye sonra sözünü süreceğini biliyor, hemen kalkıp gitme, odadan çıkma dürtüsüyle savaşıyordu. Bir an önce duymak istemediği şeyler söylenmeden önce. Abdülşerif bardağı sehpanın üzerine bıraktı. İşte arkadaşını orada tanıştım. Muhammed Tarık Valizay'la. Leyla'nın yürek atışları hızlanıverdi. Tarık hastanede, özel bir koğuşta. Ağır hastalara ayrılmış bölümde. Kuru kuru yutkundu. koltuğunda kıpırdandı. Derhal katılaşmak, çelikleşmek zorundaydı. Aksi halde menteşelerinden ayrılacak, dağılacaktı. Zihnini hastanelerden, özel koğuşlardan uzaklaştırdı. Tarık'ın böyle tam adını duymayalı ne kadar olduğunu düşündü. Yıllar önce. İkisi birlikte kışlık bir Farsça kursuna yazılmışlardı. Öğretmen zilden sonra yoklama yapsar ve bu adı aynen böyle söylerdi. Muhammed Tarık Varizay. İsmin tamamının söylenmesi Leyla'ya gülünç bir işgüzarlık gibi gelirdi. Başına geleni bir hemşireden öğrendim diye sürdürdü Abdülşerif. Hapın geçişini kolaylaştırmak istercesine göğsünü hafif hafif vurarak. Peşaver'de onca zaman geçirdikten sonra Urduca'yı epeyce söktüm tabii. Her neyse, edindiğim bilgiye göre arkadaşın sığınmacılarla dolu bir kamyondaymış. Toplam 23 kişi, istikamet Peşaver. Sınıra yakın bir yerde çapraz ateşte kalmışlar. Kamyona bir roket isabet etmiş. Muhtemelen serseri bomba. Ama bilmez tabii. Bu insanlarla hiçbir şeyden emin olamazsın ki. Sadece 6 kişi kurtulmuş. Hepsi de aynı koğuşa yatırılmış. 3'ü 24 saat içinde ölmüş. 2 tanesi, yanılmıyorsam, 2 kız kardeş düzelip taburcu olmuş. Dostun Bay Varizay sonuncuydu. Ben geldiğimde neredeyse 3 haftadır oradaydı. Kurtulmuştu öyleyse. Peki ama yarısı çok mu kötüydü? Leyla meraktan çıldıracak haldeydi. Çok mu fena yaralanmıştı? Belli ki durumu özel bir koğuşa yatırılacak kadar kötüydü. Leyla terlemeye başladığını, yüzünün kızardığını hissetti. Başka bir şey, keyifli bir şey düşünmeye çalıştı. Tarık ve Babi ile Buda heykellerini görmek üzere Bamyan'a gidişlerini. Ama onun yerine karşısına bir başka imge dikildi. Tarık'ın annesi kamyonda sıkışmış, baş aşağı dumanların arasından Tarık'a sesleniyor, yardım istiyor, kolları, göğsü alev alev yanıyor, eriyen peruğu kafatasına yapışıyor. Üst üste derin soluklar aldı. Yanındaki yatakta yatıyordu. Aramızda duvar yoktu. Yalnızca bir perde. Dolayısıyla onu rahatça görebiliyordum. Abdülşerif birden alyansıyla oynama ihtiyacı hissetti. Şimdi çok daha yavaş konuşuyordu. Dostun kötü, çok kötü yaralanmıştı. Her tarafından lastik hortumlar çıkıyordu. Önce genzini temizledi. Önce saldırıda her iki bacağında kaybettiğini sandım. Ama hasta bakıcı, hayır, yalnız sağı dedi. Sol bacağı daha önce bir başka kazada kopmuş. Dahili yaralar da vardı. Ben gelmeden önce 3 kez ameliyat etmişler. Bağırsaklarının bir kısmını almışlar. Ötekileri anımsayamıyorum. Yanmıştı da, fena halde. Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Geceleri yeterince kabus görüyorsundur hemşire. Bir de ben katkıda bulunmayayım. Tarık artık bacaksızdı demek. Dizden aşağısı olmayan bir bedendi yalnızca. Bacaksız. Leyla bir an bayılacağını sandı. İnsanüstü bir çabayla zihninin filizlerini bu odadan, bu adamdan uzaklaştırdı. Camdan dışarıya, sokağa, kentin üstüne yolladı. Düz damlı evlerin, pazar yerlerinin, kumdan kalelere dönüşmüş, labirent benzeri dar sokakların tepesine. Genellikle uyuşturuluyordu, acı yüzünden, bilirsin. Fakat ilaçların etkisinin geçtiği, zihninin açıldığı anlar da vardı. Dayanılmaz acılar içinde ama zihni açık, berrak. Yatağımdan onunla konuşurdum. Kim olduğumu, nereli olduğumu söyledim. Bir hemvatanla yan yana yattığını memnundu sanırım. Bazen o da konuşurdu. Söylediklerinin yarısını anlayamıyordum ama hakkında yeterince şey öğrendim. Yaşadığı yeri tarif etti, Gazne'deki amcasından söz etti. Annesinin yemeklerinden, babasının marangozluğundan, akordiyon çaldığından. Ama daha çok senden söz ederdi hemşire. Senin nasıl demişti? Ha, ilk anısı olduğunu söyledi. Böyleydi galiba, evet, ilk anım. Sana çok değer verdiği belliydi. Balay, onu böyle görmek insanın yüreğini burkuyor. Ama senin orada olmamana seviniyordu. Onu böyle görmeni istemezmiş. Leyla'nın ayakları yeniden ağırlaştı, zemini demirledi, bütün kanı ansızın oraya birikmişti sanki. Ama aklı uzaklardaydı, özgür ve çevik, son hızla yol alan bir füze gibi Kabil'den çıkıyor, kahverengi sarp kayalıkların, adacayı öbekleriyle bezeli çölün üstünden, sivri uçlu, kırmızı kayalı vadilerden, zirvesi karlı dağların üstünden geçiyor. Kabil'e döneceğimi söyleyince seni bulmamı istedi, seni düşündüğünü söylememi, seni özlediğini. Yapacağıma söz verdim. Ondan çok hoşlanmaya başlamıştım, anlıyor musun? Düzgün, efendi bir delikanlıydı. Abdülşerif mendille alnını kuruladı. Bir gece uyandım diye sürdürdü sözünü. Nikah yüzüğüne duyduğu ilgi canlanmıştı. Galiba geceydi. Öyle yerlerde zamanı kestirmek güçtür bilirsin. Hiç pencere yoktu. Güneş doğmuş mu, batmış mı anlayamazsın. Neyse, uyandım ve yan yatağın etrafında bir telaş, bir koşuşturma gördüm. Bana da bir sürü ilaç veriliyordu. Sürekli gidip geliyordum. Bazen neyin gerçek, neyin hayal olduğunu çıkaramıyordum. Tek anımsadığım, doktorların yatağın etrafında toplaştığı, şunu bunu istediği, öten alarmlar, yere saçılmış şırıngalar. Sabah yatak boştu. Hemşireye sordum. Yiğitçe savaştığını söyledi. Leyla başını salladığını farkında değildi. Anlamıştı. Tabii ki anlamıştı. Bu adamın karşısına geçip oturduğu an neden burada olduğunu, hangi haberi getirdiğini anlamıştı. Başlarda, yani önceleri, senin var olduğunu hiç inanmadım diyordu adam şimdi. Konuşanın morfin olduğunu sandım. Belki de var olmadığını umdum. Kötü haber getirmekten hep ödüm kopmuştur. Ama ona söz verdim. Ayrıca dediğim gibi onu sevmiştim. Böylece birkaç gün önce buraya geldim. Etrafta seni sordum. Bir iki komşuyla konuştum. Bu evi gösterdiler. Ebeveyninin başına geleni de anlattılar. Bunu duyunca arkama dönüp gittim. Ve sana söylememeye karar verdim. Bu kadarını kaldıramayacağını düşündüm. Kimse kaldıramaz. Abdülşerif sehpanın üstüne uzandı, elini kızın dizine koydu. Fakat geri geldim. Çünkü son tahlilde senin bilmeni isterdi. Buna inanıyorum. Çok üzgünüm. Keşke. Leyla artık dinlemiyordu. Aklı Penşirli adamın, Ahmet ve Nur'un ölüm haberini getirdiği gündeydi. Yüzü bembeyaz kesilen Bobby'nin kanepeye yığılışını duyunca, eli ağzına giden anneyi anımsadı. Leyla annesinin o gün kahroluşunu izlemiş, korkmuştu. Fakat gerçek bir ıstırap hissetmemişti. Annesinin kaybının korkunçluğunu algılayamamıştı. Şimdi ise bir başka yabancı, bir başka ölüm haberi getirmişti. Şimdi kanepede oturan kendisiydi. Ona kesilen ceza bu muydu yoksa? Öz annesinin çektiği acıya uzak kalmasının bedeli. Annenin nasıl yere yığıldığını, nasıl çığlık çığlığa haykırdığını, saçlarını yolduğunu anımsadı. Oysa kendisi bunu bile beceremiyordu. Doğru dürüst kıpırdayamıyordu. Tek bir kasını bile oynatamıyordu. Koltukta öylece oturuyordu. Cansız elleri kucağında, gözleri boşlukta, zihnini özgürce uçmaya bırakmış. Aradığı yeri, o iyi ve güvenli noktayı bulana kadar uçmasına izin verdi. Arpa tarlalarının yemyeşil, akan suyun berrak, kavak tohumlarının binlercesinin havada dans ettiği yeri. Bobby'nin bir akasyanın gölgesinde kitap okuduğu, Tarık'ın ellerini göğsünde birleştirip uyuduğu, kendisinin ise ayağını dereye soktuğu, güneşte ağarmış, kaya tanrıların dikkatli bakışları altında güzel hayaller kurduğu çimenliği. Çok üzüldüm dedi Raşit. Meryem'in uzattığı masteba ve köfte tabağını kadının yüzüne bile bakmadan alırken. Biliyorum, çok yakın arkadaştınız. Hep beraberdiniz. Çocukluktan beri. Başına gelen korkunç bir şey. Böyle gencecik Afgan erkeklerini kaybedip duruyoruz. Gözleri hala kızdı. Eliyle sabırsız bir işaret yaptı. Meryem hemen bir peçete uzattı. Meryem yıllardır onu yemek yerken seyretmişti. Şakaklarındaki kasların çalkalanışını, bir el pilavdan sıkı küçük toplar yaparken, ötekinin tersiyle akan yağın silinip ağzının kenarlarındaki pirinç tanelerinin toparlanışını. Yıllarca başını hiç kaldırmadan, hiç konuşmadan yiyip içmişti. Sessizliği suçlayıcıydı. Sanki bir hüküm verilmekteydi. Sessizliği yalnızca hoşnutsuz bir homurtu, tenkiçi bir dil şaklatma, tek kelimelik ekmek ya da su buyrukları bozardı. Şimdi yemeğini kaşıkla yiyordu, peçete kullanıyordu. Su isterken lütfen diyordu ve konuşuyordu, şevkle, durmaksızın. Bana sorarsanız Amerikalılar yanlış adamı silahlandırdılar, hikmet yeri yani. CIA'nin eksenli yıllarda Sovyetlere karşı kullanması için verdiği tonla silahı kastediyorum. Sovyetler gitti ama silahlar hala onda. O da masum insanları çeviriyor, annene baban gibilere. Bir de buna cihat diyor. Ne komedi. Kadınlarla çocukları öldürmenin neresi cihatmış? CIA, komutan Mesut Duransı'ydı, çok daha iyi ederdi. Meryem'in kaşları iradesi dışında kalkıverdi. Komutan Mesut mu? Raşit'in Mesut hakkındaki atıp tutmaları, hainlikle, komünistlikle suçlamaları hala kulaklarındaydı. Sonra anlayıverdi. Mesut, Tacik de elbet. Leyla gibi. Memlekette aklı başında biri kalmış anlaşılan, saygıdeğer bir Afgan, barışçıl bir çözümü gerçekten iştenlikle arayan bir adam. Omuzlarını silkti, iç geçirdi. Amerika'nın da umurundaydı yani. Peştunların, Hazaraların, Taciklerin, Özbeklerin birbirini öldürmesini kim takar ki? Aralarındaki farkı kaç Amerikalı bilir? Onlardan yardım geleceği yok derim ben. Artık Sovyetler çöktüğüne göre biz hiçbir işlerine yaramayız. Amaçlarına hizmet ettik, bizi kullandılar ve işleri bitti. Afganistan onlar için bir kenarap, bir kenef. Kullandığım sözcükler için kusura bakma ama doğru bu. Sen ne diyorsun Leyla'can? Leyla anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Tabağındaki köfteyi oradan oraya itti. Raşit başıyla düşünceli onayladı. Sanki kız bugüne kadar duyduğu en zekice lafı etmiş gibi. Meryem daha fazla bakamadı, bakışlarını kaçırdı. Babanla, Allah rahmet eylesin, babanla ikimiz bu tür sohbetler yapardık. Sen doğmadan önce elbette. Saatlerce politika konuşurduk, kitaplardan da. Öyle değil mi Meryem? Sen hatırlarsın. Meryem hemen bardağını aldı, suyunu yudumladı. Her neyse, umarım bütün bu siyasi konuşmalarla seni sıkmıyorumdur. Daha sonra Meryem mutfakta bulaşıkları sabunlu suya batırırken sımsıkı düğümlenmiş bir ilmeğin midesini sıktıkça sıktığını hissetti. Önemli olan söyledikleri değildi. O apaçık yalanlar, o düzmece duygudaşlık, kızı tuğlaların altından toprağı kazarak çıkaran Meryem'e yardım etmek için kılını bile kıpırdatmamış olması da değildi. Bunların sahneleniş biçimiydi, bir gösteri gibi. Hem çekingen hem de acınası bir tavırla kızı etkileme çabası, cezbetme gayreti. Sonra birden Meryem kuşkularında haklı olduğunu anlayıverdi. Gerçek, kafasının yan tarafına inen kör edici bir darbeden farksızdı. Gözlerinin önünde sahnelenen şey bir ayartma, kur yapma oyunuydu.